Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcast'ime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcast'imi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. 76. bölümden herkese merhabalar. Konuğumu tanıtmadan önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Sıfırdan globali olarak 10 Aralık tarihinde bir online konferans düzenleyeceğiz. Ve bu konferans Türkiye'nin ilk dijital ihracat odaklı konferansı olacak. Gün boyu sürecek olan konferansta dijital kanallar üzerinden ihracat yapan firmaları ve bireysel girişimcileri, yazılımcıları ya da işte hizmetini satan insanları konuk alacağız ve onlarla pandemi döneminde ihracata yönelik nasıl bir yol izlediklerini, nasıl değişiklikler yaptıklarını ve 2021 planlarını konuşacağız. Ben de bu konferansta moderatör olarak yer alacağım. Levent Aşkan ve Doğan Aktağ'la birlikte gün boyunca konferansın farklı seanslarını sunacağız. Konferansı Sıfırdan Global'e YouTube kanalı üzerinden yayınlayacağız ve katılım tamamen ücretsiz olacak. Konferansa kayıt için sıfırdanglobale.com web sitesine girip üst menüde yer alan konferans linkine tıklayarak konferansla ilgili detaylı bilgileri görebilir ve konferansa kayıt olabilirsiniz. İhracata ilgiliyseniz, döviz kazanmaya ilgiliyseniz ya da genel olarak globale açılan bir girişim kurmaya ilgiliyseniz sizi 10 Aralık'taki konferansımızda görmek isteriz. Evet, bu duyurudan sonra konuğumu şimdi tanıtmak istiyorum. Konuğum Türkiye Oktay, Onedio.com'un kurucu ortağı ve genel yayın yönetmeni. Türkiye ile medya sektörüyle olan ilişkisini, girişimcilik hikayesini ve Onedio içerik ekibinin Onedio'nun kuruluşundan bugüne ne gibi değişimler geçirdiği, farklı medya alanlarına nasıl sürekli girip işte sürekli yeni denemeler yaptığı, yeni projeler geliştirdiği gibi konuları konuştuk. Ben de Onedio'da 2,5 yıl kadar bir süre teknik bir pozisyonda bulunmuştum ve içerik ekibiyle de yakın çalışmıştım. Bu açıdan oldukça samimi bir bölüm çektiğimizi düşünüyorum. Özellikle pandemi döneminde içerik ekibinin ve genel olarak Onedio ekibinin yaşadığı zorlukları ve bu dönemde teknoparklarda yaşanan ofise gelme zorunluluğu gibi kısıtlardan dolayı sıkıntıları ve bunları aşmak için başvurdukları yöntemleri konuştuk. Online içerik üretimine meraklıysanız, sosyal medyaya meraklıysanız ya da bir şekilde Türkiye'de medya içeriği üretmenin getirdiği zorlukları ve ilginç yanlarını öğrenmek isterseniz bu bölümü dinlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Umarım en kısa sürede pandemiden kurtuluruz ve Teknopark yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeler yapılır ve bu sayede hem pandemi döneminde mecburi olarak uzaktan çalışma hem de teknoloji firmalarının aslında o kadar da ofise sürekli gelme ihtiyacı olmadığından dolayı bir esnek çalışma yönelik imkanlar daha da artar. Bunu da buradan tekrardan duyurmuş olalım. Şimdi sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Türkü, merhaba, hoş geldin.
Merhaba Çağrı, nasılsın? Hoş bulduk.
İyiyim ben de. Bayağı olmuştu görüşmeyeli. Yani kaç, belki de 5 sene falan oldu. İyi oldu tekrardan sohbet etmek.
Aynen öyle. Aslında görüşmesek de yani yüz yüze biz seni hep takip ediyoruz. Instagram'dan da, YouTube'dan da. Gerçekten çok tatlı podcastlerim var. İyi bir content üreticisin. O yüzden seni tebrik ediyorum. Biz seni teknik birey olarak biliyorduk.
Aynen, yani aslında mühendislik mezunuyum. Şeydeyken, Onedio'da çalışırken de daha teknik pozisyonlardaydım. Şimdi de aslında pazarlamaya kaydım. Yani iyice growth marketing işi yapıyorum. Hani hem teknik var hem content kısmı da var. Şimdi biraz İngilizce yazma becerilerimi geliştirmeye çalışıyorum. O açıdan podcast'ine güzel katkısı oluyor. Teşekkür ederim.
İşte Onedio'ya bir kere bulaşınca bu contentçilik virüsü kanına girmiş, ister istemez üretmeye başlıyorsun.
Aynen, aynen. Aslında tam tersi de olabilir. Onedio beni biraz da ondan çekti yani. Ben mesela blogum vardı, bir şeyler üretmeye çalışıyordum. Onedio hızlandırdı Onedio'ya girdikten sonra. Yani Onedio'ya beni çeken şeydi belki de. O açıdan olabilir. Da güzel bir şeyimiz olmuştu, birlikteliğimiz. Türkü, seni tanıyabilir miyiz? Şimdi hani bilenler vardır zaten, hani özellikle dijital dünyada seni biliyordur birçok insan. Zaten medya alanındasın yıllardır. Ama hani Türkü Oktay kimdir? Nerelerde okumuştur? Şimdiye kadar neler yapmıştır? Hani bilmeyenler için de bir seni tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Aslına bakarsan medyacıyız ve gerçekten çok çok fazla insana ulaşıyoruz Onedio olarak. Bu sadece site üzerinde 40 milyondan daha fazla aylık. Ama bunun Instagram'ı var, Twitter'ı var, Facebook'u var. Yani bir multi platform gerçekleştiriyoruz aslında Onedio'da. Ama biz o kadar tanınmıyoruz ister istemez. Bugün konvansiyonel medya işi yapıyor olsaydık belki çok çok daha fazla tanınır olacaktık. Ama belki de bizim jenerasyonumuzun, millennial dediğimiz bu jenerasyonun kültürünün içinde de birazcık daha böyle bireysellik değil de kolektif zeka ürünleri de var. O yüzden de çok çok tanımıyorum aslına bakarsan. Ama çok gerek de duymuyorum. Önemli olan burada ortaya çıkardığımız iş. İsmimi söyledin zaten. Türkiye Oktay, ben Ankaralıyım. Doğma büyüme Ankara'da yaşıyorum çok uzun zamandır. ODTÜ tarih mezunuyum. Her içerik yapmak isteyen insana da gerçekten bir sosyal bilimlerde okuması gerektiğini hatırlatmak isterim. Senin dışında.
Ben de işletme master yaptım işte ucundan.
Çok sosyal bilimler saymıyoruz onu. Bizim gibi içerikçiler aslında tarih dediğin şey ODTÜ'de özellikle. Bir de Türk tarihini İngilizce öğrendiğim bir yer. Birazcık zorlayıcı aslına bakarsan. Hatta gerek var mı diye de düşündüğün bir pozisyon. Ama çok uzun zamandır yani yüz binlerce yıldır neredeyse insan tarihinde neler bittiğini iyi öğrendiğin için bir şekilde her konu hakkında bir fikre sahip oluyorsun. Ve bu bir kontentçinin hakikaten sahip olması gereken yeteneklerden bir tanesi. O yüzden doğru bölüm seçtiğimi düşünüyorum. Böyle şey gibi değerlendirmesin arkadaşlar. Bunu da çok herkese tavsiye vereyim noktasına söylemek istemem. Ama sözel bölümleri okuyup ne yapacağız? Çok doğru bir yaklaşım değil bence. Çünkü dünyada kontentin de internetin de yükselmesiyle hakikaten koştura koştura gitmesi var. Bundan yükselme de demeyelim. Hakikaten kendilerine gelecekte yer bulabilecekleri alanlar yaratabilirler internet hayatımızda olduğu sürece. Onun dışında geçtiğimiz senelerde minik bir Harvard macerası yaşadık eşimle. O güzel oldu bize. Gerçekten globalde bir bakış açısı sundu. Hala Ankara'da yaşamaya devam ediyorum ama bizim ofisimiz hem Ankara'da hem İstanbul'da. Aslına bakarsan çalışan sayısı olarak da yarı yarıya neredeyse. İşte 60'a 60 gibi değerlendirelim. Tabii ki Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde çalışan başka arkadaşlarımız da var ama İki ekibimiz ağırlıklı olarak bu iki şehre dağıldığı için ayın belirli bölümlerini İstanbul'da geçiriyorum. Geri kalan zamanlarını Ankara'da geçiriyorum. Bir kızım var henüz 2,5 yaşında.
Maşallah.
O da bayağı vaktimi alıyor. Teşekkür
ediyorum. Takip ediyorum ben de.
O da bayağı vaktimi alıyor. Onu da en kısa zamanda okumayı öğretmek üzereyiz. En kısa zamanda o ediyordu. İçerikçi olarak stajlar alıp başlatmayı düşünüyorum.
Aynen, ofise getirip zaten arada getiriyorsun görüyorum ufaktan.
Getiriyorum, çok da seviyor. Güzel bir şey, bir takım harflerle bir şeyler yazıyor. Çok yakın zamanda stajlar olarak başlar. Biraz sakin bir hayatımız var. Özellikle pandemi sonrası bu iyice sakinleşti. Bizim gibi medya işi yapan bireylerde o kadar fazla gündemle uğraşıyorsun ki ciddi anlamda. Kendi hayatını ne kadar sakin tutarsan, yani ne kadar trafikten uzak kalırsan, ne kadar az, nasıl söyleyeyim, partilersen, o kadar aslında İyi oluyor. Çünkü gündem Türkiye'de sağ olsun hiç durmuyor. Sürekli bir telefonla, internete bakıyor olma hali. 38 yaşındayım ve herhalde hayatımın son 15 senesinde bilgisayarımı almadan herhangi bir yere gittiğimi hatırlamıyorum. Sürekli bir bilgisayarla gezme hali ki telefon da yetmiyor çoğu zaman. Gerçek bir internet bağımlısı oldum diyebilirim ama belki de bizim işin ilk şartı bu zaten.
Evet, ister istemez öyle oluyor. Ben de hatırlıyorum. Başlarda biraz şaşırmıştım. Yani herkes sürekli bizim Slack'te, o ne diyordu, online böyle işte. Çünkü hakikaten gündem o kadar çok değişiyor ki Türkiye'de. Hele bir de pandemiyle birlikte daha da hızlandı. Yani her an her şey oluyor. Bir duyuru çıkıyor, bir şey oluyor bir yerden. Böyle garip bir olay patlayıveriyor falan. Dediğin gibi hakikaten sürekli online olma durumu bir yerden sonra da bağımlılık yaratıyor sanırım. Ama yani çocuğunun da olmasına rağmen hakikaten gördüğüm kadarıyla güzel gene üstünden gelebiliyorsun. O açıdan takdir ediyorum. Çünkü çok kolay değil. Mesela biz de işte evimizde 4 yaşında bir kızımız var. Hakikaten hani evde hep beraber. Bir de biz ofise de gitmiyoruz. Oradan biraz şeyimiz var. Hep beraber böyle birlikte falan. Bazen böyle üstümüzde dolaşıyor yani çocuk.
Gerçekten zor. Gerçekten zor ama aslına bakarsan hayatın gerçeği bu. Bazı işlerde okey, %100 performans göstermen gereken işler olabilir ama gerçek hayatta başka bir şey. Tabii ki tepende dolaşacak, tabii ki bir noktada ağlayacaksın, yemek yapmak zorunda kalacaksın, ev dağılacak, toplayacaksın. Oralarda performansın biraz düşecek ama biz de robot değiliz. Tabii ki işimizi yaparken hayatın bu şekilde insanlara sunduğu güzelliklerden de zorluklardan da mahrum kalacak değiliz. Ama tabii şey var, böyle insan bir kere girişimci olunca çok da durmuyor. Biz o ne diyor'yu kurduğumuz zaman benim ilk girişimimdi açıkça söylemek gerekirse ama beraber kurduğum arkadaşlarımın ikinci girişimiydi. Dolayısıyla onlar birazcık daha biliyorlardı. Ama diyorum ya, bu aile virüs gibi böyle vücuduna girdi mi duramıyorsun. Şimdi benim de böyle çeşitli girişimlerim var. Yani o ne diyor, evet hayatının çok büyük bir kısmını dolduruyor ama sen duruyor musun? Hayır. Şunu da açayım, aman bunu da yapayım. Burada da bilgim var, neden bunu da yapmıyorum ki diye. geri kalan vakitleri de belki de biraz fütursuzca doldurduğu noktalar oluyor. Bu sırada tabii ailelerinde vakit ayırıyorsa ne güzel.
Evet, yani bildiğim kadarıyla mesela bir kafe bar da böyle bir kafe bar tarzı bir yerde de senin şeyin var bildiğim kadarıyla, yani orada da
Gastropub.
Evet, doğrusunu söyleyemedim. Gastropub'da bir girişimin var. Başka var mı bilmiyorum ama yani hakikaten.
Var, birkaç tane de yeni gelişmekte olan epe yaptığım yatırımlar var. Ama bunlar daha küçük bebekler. İnşallah onlar da yüzümüzü güldürecek ilerleyen zamanlarda. Birazcık hem mentorluk gibi de oluyor, hem böyle güzel deal ettiğim bir iş gibi de oluyor sana. Ama tabii şey, gastropub'umuz tatlı. Her insanın hayali Türkiye'de biliyorsun. Aman bir bar açayım, bir kafe açayım, bir restoran açayım. Evet. Kime sorsan ister bunu. O yüzden bence keyifli, güzel bir şey. Biz ben kendi ihtiyacımdan açmıştım onu da. O ne diyor da kendi ihtiyacımızdan zaten hayatta geçirmiştik. Hep kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Evet, Onedio'nun şimdi kurma hikayesinden biraz bahsettin. Ben şeyi merak ediyorum aslında, hani tarih okudun. Zaten hani içerik yazarlığıyla o sıralarda da meşguldün sanırım, hatırladığım kadarıyla. Hani o tanışma nasıl oldu Onedio'ya? Hani o girişme işin nasıl oldu? Yani o zamanlar işte Twitter yeni yeni böyle hızlanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hani oradan gelen bir bağlantı mı oldu, yoksa hani önceden beri tanışıyor muyuz? Senin daha önceden ilgin var mıydı buna?
Şöyle anlatayım. Ben üniversiteyi bitirir bitirmez 21 yaşındaydım. İş hayatına atıldım. Yani para kazanmak istedim. Benim annem de basın danışmanıydı. Dolayısıyla ben 5 yaşından itibaren bizim eve günde en az 7 gazete girerdi. O kadar fazla gazete olurdu ki evin içinde. Ben de okumayı erken öğrenmiştim. Çok annem de çalışıyor, babam da çalışıyor. Evde yalnızım. Dolayısıyla o evdeki 7 gazeteyi sürekli okuyorum. Her gün de yenisi geliyor. Sonra pazar ekleri geliyor. O da pazar günleri hatta 13 gazeteye çıkardı bu. Böyle hayatım bir benim medya organı okuyarak geçti. Çünkü evde o aset olduğu için. Sonra da okulu bitirdikten sonra annem de basın danışmanı olduğu için beni bir medya grubuna stajyer olarak soktu. O da hatta şeydi, Türkiye'nin ilk 24 saat canlı yayın yapan internet televizyonu ama haber kanalı. Ama bir yandan da dergileri de vardı. Hatta yeni başlamışlardı. Radyo kanalları vardı. Yani böyle medyanın o zamanki bütün asetlerini içinde bulabileceğin bir yayın organıydı. Medya grubuydu diyelim. Orada yazarlığa başladım ben. Güzel de yazıyordum. Yalan yok. Sonra dedim ki ya ben kendi dergimi çıkartayım. Çünkü çok kafa yapısı olarak uyuşmuyoruz o tarafta. Bir tane ajansa gittim. Dedim ki böyle fikrim var benim, bir dergi çıkartalım. Onlar da çok beğendiler. Böyle cep boyutu, CD kabı boyutunda bir dergi çıkardık. Bedava dağıtılıyordu. O zaman Ankara'da çok olay olmuştu. İsmi de InCity'di. Ve onun genel yayın yönetmeni oldum. Sonra bir başka dergi fikri aklıma geldi. Bu aralarda internet daha cüce. Yani henüz ortada çok fazla yok. Ama fikirleri vesaire, şunları bunları dergiye koyacaklarımızı şeyden buluyoruz. İnternet üzerinden. Sonra başka bir dergi fikri aklıma geldi. Onu başkasına götürdüm, sattım. Onu beraber yapalım mı diye. Onlar da beğendiler. Sonra ben onu çıkarmaya başladım. Ama bu arada internet beni o kadar çekiyor ki zaten bağımlısı olmuşum o zamandan. Orada gördüğüm bir şeyi dergiye taşımak. Yani yazıyorsun dergiye, baskıya tasarımı yapılıyor, baskıya gidiyor vesaire. Bir ay sonra ancak yayınlayabiliyoruz bunu. O da en iyi ihtimalle. Ama hayat internette çok hızlı ve farklı akıyor. Onu bir ay sonra basmanın hiçbir anlamı yok derken dedim ki bu işi internete taşımak lazım, yani yapacak bir şey yok. Eğer ben bu yayıncılık kariyerine devam edeceksem, dergi sektörü diye bir şey zaten pek kalmadı. Bir gazetede çalışacak halim yok çünkü her şey İstanbul'da, ya oraya taşınacağım ya da burada başka bir gelecek planlayacağım. Kaan'la Demir benim üniversiteden arkadaşım, ODTÜ'den. Müzik zevklerimiz bizi bir araya getirmişti ama çok uzun zamandır arkadaştık. Hatta onların ilk girişimlerini sen de bilirsin, Weak Count. O zaman ismi Kade'ydi.
Aynen.
Onların tasarımlarını falan da yapmıştım. Ben ilk dosya tasarımlarını. Grafik tasarımlarını yaptım işte. Dosyalar hazırladık beraber. Onların içeriklerini yazdım falan. Beraber de çalışıyoruz. Çünkü hep arkadaş ortamı. Ankara'yı biliyorsun zaten. Bir noktada Ankara'da neredeyse herkesi tanıyor gibi bir şey oluyorsun. Sen tanımıyorsan arkadaşın tanıyordur ya da onun arkadaşı tanıyor. Öyle olunca ben de o zamanlar internette iş yapsak mı kovalıyordum. Onların da böyle bir şeye girişimi vardı. Bir gün oturduk konuştuk. Yalnız ilk konuştuğumuz Onedio'yla şu an içinde bulunduğumuz Onedio arasında çok fark var gerçekten. O zaman biz başka bir şey planlamıştık ama gene de onu yapmaya başladık. Gene etrafımızdan arkadaşlar bulduk tasarımı için, product'ı için, teknik tarafı için. Tam bir arkadaş grup çalışmasıydı aslına bakarsan. Tek sözelci bendim.
İçerik bir de gerçekten çok enteresan. Normalde hani tam tersini beklersin. Böyle işte 5-6 tane sosyal bilimlerden insan, bir tane de teknik işte.
Haydi gazete kuralım derler değil mi? Yani?
Aynen
hadi
öyle.
İçerik kuralım. Sonra bunun için teknik bulurlar. Bize tam tersi işledi. Çünkü aslında yapmak istediğimiz şey şuydu. Bir insanın, ya çok sıkılmıştık ve o zaman Türkiye gerçekten yeni böyle kutuplaşmaya başlamıştı. Bir tarafta Yeni Şafaklar, Akitler, Sabahlar vesaire, daha böyle havuz medyası falan da yoktu. Bir tarafta işte başka yayın organları. Bir haberi birisi farklı veriyor, öteki farklı veriyor. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyorsun. Ama bir yandan çok haber yoğunluğu var ve ben belki de sadece atıyorum Galatasaray, ODTÜ ve Ayşe Ayrancı haberlerini takip etmek istiyorum. Ya da onlar beni ilgilendiriyor. Bütün bunları birleştirdiğimiz dünyada dedik ki kullanıcıya ilgi alanlarını seçtirelim. Öncelikle siteye girer girmez. Aslında bu baloncuk oluşturuyor. Sonradan bunun yanlış olduğunu fark ettik ama. Bir yandan da aynı haberi farklı kaynaklardan alt alta dizelim. Okuyucu hangisinin doğru olduğuna karar versin. Hem de bir yandan da o zaman böyle Arap Baharı falan vardı. Ve vatandaş gazeteciliği çok yükselişteydi. Dedik ki vatandaş gazeteciliğine de girelim biz. Burada içerik de oluşturabilsin kullanıcı. Bütün üçünü kombine ettik. Bizce çok mükemmel bir fikirdi aslına bakarsan. Şu anda da anlatınca güzel geliyor değil mi? Mantıklı geliyor ama aynen. Değil. Olmamasının sebebi de şu. Ya biraz hedef kitleye bakmak lazım böyle şeylerde. Şimdi ben bu işi eğer Türkiye'de yapıyorsam gerçekten Yozgat'ta kahvehanede oturan ya da Çankırı'da üniversite okuyan bir genci düşünerek yapmak zorundayım. Bu genç Türkiye'nin ortalaması. Türkiye'nin ortalamasından da bu arada birazcık bahsedeyim. 31 yaş ortalama, orta 2 terk. Bizim ortalamamız bu. Ortalamamız orta 2 terk, 31 yaş ortalama ya. Onun yarısı bundan daha iyi, yarısı da bundan daha düşük seviyede eğitim görmüş. Öyle değerlendir. Şimdi bunlara göre iş yapmaya çalışıyorsan medya, çünkü mes işi, kimse ne sevdiğini bilmiyor. Yani neyi seçeceğini, sen oraya tabler yerleştirmişsin. Fenerbahçe'yi seçiyor, Çankırı'yı seçiyor. Bitti. Dolayısıyla bu insanlara sevdiği şeyleri seçtirme konusunda patladık. Hı hı. Ama şunda kendimizi geliştirdik. Madem bunu seçmiyorlar, sevmedikleri şeyi seçsinler. Onu biliyorlar insanlar. 3 tane tab koyduk. Ekonomi gösterme, siyaset gösterme, spor gösterme, bir de artı 18 aile filtresi. Bunlar çok tuttu ve bu yapı bizi diğer medya organlarından ayırdı. Çünkü hakikaten bir cinsiyeti davranmak istemem ama kadın bireye geldi, o ne diyor sitesine girdi ve spor yoğunluğu dolmuş içeriye. Spor göstermeye tıklıyor, başka bir şeyler gösteriliyor ona, ya da başka bir bireye geldi, hiç siyasetten hoşlanmıyor, ona tıklıyor. Bütün sayfa ona göre değişiyor. Bu çok tuttu ve bizim hype'ımızı yükseltti gerçekten. Ama şey tutmadı. Yani haberleri farklı kaynaklardan gösterme ve bu kararı okuyucuya bırakma kısmı olmadı. Trafiğimizin yükselmesi gerekiyordu. O sırada Amerika'da BuzzFeed'ler, Vice'lar, işte Vox'lar vesaire, bunlar yükselişteydi. Huffington Post keza öyleydi. Birazcık bunlara bakarak dedim ki, ben de bunları takip ediyordum dedim ya, internet bağımlısıyım zaten ben. Böyle içerikler de koysak, hep haber olmasa. Sonra ben sevdiğim içerikleri yapmaya başladım. Kendi ilgi alanımda oluşturan. Onlar çok daha fazla okundu. Bir anda sayfaya gelen kullanıcıların seçtiği içerikler farklılaşmaya başladı. Dedik ki bunlar çok tutuyor, bu tarafa doğru gidelim. O zamanlar aynı zamanda şeydi de, Twitter'da fenomenlerin yükselişi. Şimdi nasıl Instagram'da şeyler, ne deniyor ona, influencerlar yükselişti. O zaman Twitter'da fenomenler yükselişteydi. Zaten Instagram yoktu. Dedik ki bunlar sosyal medyaya hakimler, konuları da hakimler, yazmaktan da keyif alıyorlar. Biz hiç dışarıdan gazete yazarı falan, medyacı bulmayalım. Bu amatör bireyleri toplayalım etrafımıza. Bunlar o ne diyor ya, şu anda o ne diyor da gördüğünüz içerikler gibi içerik üretsinler. Bütün fenomenlerle iletişime geçtik. Ankara'da çok vardı o zamanlar. Onlarla beraber çalışmaya başladık. O ne diyor, ilk editör ekibi bu şekilde oluştu. Ciddi anlamda Türkiye'de yapılmayan bir iş olduğu için o zaman, ne işte konvansiyonel medyada ne yeni giren o zamanlardaki bu işlerdeki sitelere, yapılmayan bir iş olduğu için çok dikkat çekti. İnsanlar birazcık daha mutlu haberler ya da işte böyle keyif alacakları şeyler için medya tüketmeye başladılar. Biz de onun bayrak tutanı olduk açıkça söylemek gerekirse. Sonra da zaten günümüze geldik. Bu da bayağı uzun bir süreç bakarsan.
Aynen öyle. Yani zaten o sırada öncelikler de tabii ki değişti. Strateji de bazen yönü değişti. Çünkü hani aslında kullanıcı neyi tercih ediyorsa internet tüketicisi oraya doğru bir yönelme ihtiyacı ister istemez oluyor. Şeyi ben merak ediyorum. Mesela sizin içerik ekibi, yani o nedenle en büyük ekibi içerik ekibi. Çünkü yoğun bir şekilde yani yazılı, işte video zaten çok vakit harcayan bir şey. Görsel her türlü içerik üretiliyor gün boyunca ve sadece web sitesinden değil, işte Instagram, YouTube, Twitter, her yerden bu içerik yayılıyor. Hatta sonradan farklı alanlara da girdiniz bildiğim kadarıyla, işte yarışma epi gibi, hani etkileşimin olduğu her yerde aslında onu diyor bir şekilde kendini gösteriyor. Orada hani ben şeyi merak ediyorum, bu içerik ekibi nasıl bir değişim gösterdi? Hani ilk günlerde Twitter fenomenleri vardı, sonradan videocular daha çok geldi galiba. Şimdi mesela app için soru üretenler var tahminimce. Hani bayağı bir çeşitlendi. Ve hani bu yapıyı nasıl büyüttünüz, geliştirdiniz? Hani hem organizasyonel olarak hem de hani böyle şey, insan kaynağı, yetenek açısından.
Ya Çağrı, bu aslına bakarsan ciddi anlamda günlük bir operasyon. Ya öyle bir şey ki çok hızlı değiştiği için dünyada, yani hani zaten hızlı değişiyordu ve de üzerine pandemi geldi. Hiç beklemediğim bir değişiklikle karşı karşıyasın. Yarın ne getireceğini de bilmiyorsun. Yarın bir app'in kendini nasıl dönüştüreceğini de bilmiyorsun. Dün Twitter Fleet çıktı. Anladın mı? Şimdi beğenmişsin, yeni bir mecra daha çıktı. Şimdi ben Fleet için de içerik üretmek zorundayım. Hatta ilk ben üretmek zorundayım. Daha önce Instagram Stories yoktu. TikTok yoktu. Ben şimdi TikTok'a videolar çekiyorum. İşte video is the next big thing konuşulurken dünyada hadi video işine girelim vesaire. Yani böyle şey gibi değil. İşe alımları açalım. Burada ekibi toplayalım. Hepsiyle görüşelim, 5 kişilik bir ekip kuralım, işte bunu feasible mı değil mi, verimliliğine bakarak değerlendirelim. Hiç böyle bir dünyamız bizim ne yazık ki olmadı, dünyaya göre şekillenmek zorunda olduğumuz için. Ama şöyle, gerçekten ciddi anlamda günlük operasyon. Benim işe alım ilanlarım sürekli always on ve aynı zamanda da hep bir yetenek avcısı gibi davranmak zorundayım. Twitter'a mı giriyorum günlük hayatımda? Çok güzel flat yazan bir bireyle karşılaştım. Hemen onunla yazışımı geçerim. Gel ona diyor ya, katıl bir şeyler yaz bizimle beraber. Freelance ekibi olabilir, normal ekibimizin içinde olabilir. Çok iyi bir video çekti. Hemen onu yakalamak zorundasın. Böyle gerçekten ciddi anlamda bir yetenek avcılığı gibi. Tabii ki bu insanları içeri soktuktan sonra da mutlu etmek de zorundasın. O ne diyor? Açıkçası çalışmak için keyifli bir yer olduğunu düşünüyorum. Özellikle pandemi öncesi tabii moraller bozulmadan önce birazcık daha yoğunluklu olarak öyleydi ama böyle hani şey gibi, bunu eskiden de düşünürdüm. Herhangi bir ofise girdiğin zaman birinin bilgisayarında kedi videosu izliyor olması, YouTube'da açıp bir şey izliyor olması, Twitter'da gezmesi bir problemken, ya bizde zaten işin doğası bu. Mecburen onu yapmak zorunda ama bunu 7/24 yapmak zorunda neredeyse. İşin zorluğu da bu. Dolayısıyla içerik ekibini büyütmek hem dünya şartlarıyla hem Türkiye şartlarıyla çok alakalı. Ne emerge ediyorsa önemli olan onu başında yakalamak. Ona göre hemen bir sistem kurup sen gel ufaktan da olsa başlatmak, tutuyorsa da onlarla beraber devam etmek. Şu ana kadar stratejimiz buydu. Ben güzel ilerlediğimizi düşünüyorum bugüne kadar. Ama fark ettiysen de çok video örneklerinde birazcık onları ayrı tutarak aşırı yıldız isimlerle biz hiçbir zaman çalışmadık. Hep kolektif zeka içerisinde o ne diyor yıldız yapan isimleri bünyemize kattık. Yani nickleriyle yazmaya devam ederler. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Gerekirse nickleriyle içerik üretirler, video üretirler vesaire. Ama hep beraber yaptığımız için de keyifli.
Bu hani içerik ekibi anlık ihtiyaçlar ya da işte dönemsel ihtiyaçlar olunca da herhalde freelancerlar orada da çok yardımcı oluyordu yani. Çünkü hep bir freelance ekip de vardı yanında, farklı işlerde destek veren. İşte mesela ben o medyadayken haber içeriğini bir freelance ekip yapıyordu. Her zaman onu yapan işte freelance belki dönemsel ihtiyaçları ya da işte tam zamanlı çalışmayı gerektirmeyecek ihtiyaçları karşılayan bir ekip vardı. Sanırım o da size daha dinamizm kattı, yani daha böyle hızlı bir şekilde değişiklik yapma yeteneği kattı.
Kesin. Ben çok seviyorum freelancerlarla çalışmayı. Şöyle, çünkü bir tane Twitter fenomenini ya da Instagram influencerını ele alalım. Bir yerde zaten bordrolu çalışıyor, sigortası iyi de maaş alıyor ama içinde kalmış yazmak Ve onu böyle Twitter'da tweet atarak, işte çeşitli storyler atarak ya da YouTube'a video çekerek akşamları aynen senin podcast yaptığın gibi kendi zevki için kullandığı alanlar var. Şimdi bu insanla hadi gel o ne diyor ya 7/24 içerik üret. Şöyle kotası, böyle trafiği vesaire derdine sokmadan bu insanı çalıştırabiliyor olmak ben çok tatlı. Çünkü o hem işini yapmaya devam ediyor, hem hobisini gerçekleştiriyor, hem de milyonlara ulaşıyor, hem de böyle para kazanıyor ekstra. Dolayısıyla doğru bir sistem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hem de bize hızlı hareket etme şansı veriyor. O yüzden de mantıklı geliyor bana. Zaten şöyle de bir handikapı var. Türkiye'de medya işi yapmak dünyanın en kolay iş değil. Özellikle ne bir vakıftan, ne bir dernekten, ne bir siyasi partiden atıyorum, ne bir Soros'tan destek almadan ciddi anlamda. Sadece en başından başlayıp çeşitli yatırımcılarla bu noktaya geldiğim bir dünyada hakikaten zor bir iş medya işi yapmak ve bunu sürdürülebilir kılmak, buradan para kazanmak. Çok çok insanı elit taşının altına sokmaz, bunu yapmaz eğer dediğim gibi bir şey yoksa orada, akarı yoksa. Dolayısıyla bir noktada konvansiyonel medya gibi ben 100-150 editörle çalışıyor ne yazık ki olamıyorum ister istemez. Kaynaklarım sınırlı. Ama dediğim gibi çok büyük yetenekler var sosyal medyada. Onlar da kendilerini binlerce, milyonlarca insana duyurmak istiyorlar. Güzel bir anlaşma çerçevesinde iki taraf için de kazan kazan olan bir süreç yönetiyor gibiyiz.
Aynen, aynen. Bence de yani özellikle dediğin gibi işte konvansiyonel medya, işte gazetecilik gibi ya da işte artık web sitelerine döndüler tabii ama yine de işte genelde işte şey oluyor böyle maaşlı işte tam zamanını oraya vermesi gereken falan. Sizde esneklik olduğu zaman orada daha farklı yetenekleri içeri alabiliyorsunuz. Onlardan da faydalanabiliyorsunuz.
Bu arada şey yanlış anlaşılmasın Çağrı. Freelance ekibimizin bir kısmı. Tabii ki bizim sürekli 7/24 beraber çalıştığımız o ne diyor ekibinde olan çok kıymetli arkadaşlarımız var. Ancak total ekibimizin içinde o kadar kalabalık değiller. Şu an söyleyeyim sana. Bizim o ne diyor ekibinde içerik üreten video içerikleriyle beraber değerlendirsen 50'den fazla arkadaşla beraber çalışıyoruz. Bu 50 kişilik büro bu kadar multi platform dediğin dünyada Instagram'a da Twitter'a da TikTok'a da Pinterest'te bile içerik üretirken o kadar yeterli kalmayabilir. Bir tek bir gazete bir dergi çıkartıyor olsaydık mantıklı bir sayıydı. Ama şu an bunu çeşitli freelance yeteneklerle desteklemek zorundayız.
Şimdi pandemiden de arada bahsettik. Ben şeyi sormak istiyorum sana. Ortalama bir iş günün nasıl geçiyor? Hani nelere en çok zaman ve enerji harcıyorsun? Hani bunu pandemi öncesi ve pandemi diye belki ayırabilirsin.
Ya şöyle diyelim Çağrı, bizim için işimiz medya olduğu için ve insanlar gündemi 7/24 takip ettikleri için aslında bizim için iş bitmiyor. Başladığımız andan itibaren yani özellikle content ekibi olarak o ne diyor da bayram, hafta sonu, deprem, efendime söyleyeyim aklına gelebilecek ne varsa ben zannediyorum uzaylı istilası olsa ya da bir zombi savaşı çıksa bir şekilde biz çalışmaya devam ediyor oluruz. Çünkü medya öyle bir şey ister istemez. Başka insanlar senden bilgi almaya geliyorlar. Ve hafta sonları bile bilgisayarımı dayımdan ayırmadım, telefonumu da ayırmadım. Bizim için iş sabah kalkar kalkmaz Twitter'a girmek, haber sitelerine girmek, bizimle girmek, Instagram'a bakmak, nereden olmuş takip etmek. Orada zaten hep bir televizyon açık. Yani böyle hayatının %90'ını kaplayan bir iş ama oralarda böyle biliyoruz. Ben sabah kalkınca önce Slack'e girerim. Sen de Slack'in nasıl bir bağımlılık olduğunu biliyorsun.
Aynen.
Özellikle bizim gibi ekiplerde ne olmuş gece, sabah ne olmuş vesaire bunları takip ettiğim ve geyiğini yaptığım mükemmel bir ortam. Bütün eğer herhangi bir girişimci izliyorsa beni ve yeni kurduysa lütfen Slack indir ve kullanmaya başla. Mükemmel bir araç. Gündemi takip ettiğimiz araçlar var. Ya da bir Google Analytics'e girilir. Bir efendim söyleyeyim Twitter'a girilir. Bir Instagram'a bakılır. Ondan sonra zaten calendar. Özellikle pandemiden sonra bize sürekli Zoom görüşmeleri hatırlatarak hayatımızın çok büyük bir kısmını kaplamaya başladı. Bu kısımdan biraz şikayetçiyim çünkü ben normalde toplantı yapısına çok fazla inanan bir insan değilim anlık iş yaptığım için. Maksimum toplantı 15 dakika olmalı bence. Kendi yaptıklarımı 8 dakikayla sınırlı tutmaya çalışırım. Gerek yok yani uzun süre konuşmaya, daha çok aksiyon insanıyız ister istemez işimiz gereği. Ama pandemi tabii birazcık bunu engelledi. O ne diyor içerisinde şeye geçtik, rotasyonlu bir çalışma sistemine, kalabalık olmasın ofislerin içi diye böldük günlere. Hı hı. Ancak biraz da brainstorming ile tıcı iş yaptığımız için bu bizi zorluyor, mutsuz ediyor. Hep beraber ofiste olalım istiyoruz ama olamıyoruz da. Bunun için zoomlar yapıyoruz ama o da birazcık yalan yok sıktı. O yüzden de inşallah çok hızlı zamanda hep beraber atlatırız diye düşünüyorum. Ama şimdilik böyle. Bir yandan da şey konusuna da girmek isterim eğer izin verirsen. Biz Teknokent firmasıyız. Aynı zamanda teknik gelişim de yaptığımız için. Ancak Teknokent'lerde sen de biliyorsun bizimle çalıştın. Bir yüz okutma, barkod okutma. Teknokent'te çalışan herkesin şu an %50-%40 civarına indi ama ofiste bulunma zorunluluğu. Ya bu gerçekten 21. yüzyıl Türkiye'sine çok da yakışmayan bir uygulama. Çünkü aslında bakarsan en kolay Teknokent şirketleri kendilerini evden çalışmaya uyum sağlayabilir. Onlar çok daha rahat yaparlar. Belki diğerlerine yol gösterirler hatta. Bunları yaptık, işte şu programları kurduk, böylelikle verimliliği arttırdık ya da azalmasını engelledik vesaire diye. Hakikaten pırlanta gibi firmalar var burada ve insanları buraya zorla getiriyoruz. Yüz okusunlar vesaire diye. Burada birisi hakikaten Allah korusun hastalansa gerek yok yani böyle bir şeye yüz okutma zorunluluğu olduğu için yapmamız. Bugün Fatih Altaylı yazmış bu konuyu da. İnşallah çözülebilir bir problemdir bu. Biz de planlarımızı bunun üzerine kurgularız. Çünkü belli ki çok kısa zamanda bitmeyecek gibi görünüyor korona.
Evet aynen, yani bir önceki bölümde de Osman Çelik, Osman abi bahsetmişti. Dediğin gibi yani gerçekten şu an özellikle önlemler tekrardan arttırılmaya başladı. Bir dönem teknokentlere izin vermişlerdi galiba Nisan döneminde, Nisan-Mayıs döneminde hani full gelmeme izni. Ya en azından böyle geçici bir şey, belki tekrardan o kanun düzenlenene kadar, çünkü hakikaten kanun çok eski kaldı. Hani 20 yıl öncesinin kanunu.
Ya ben zannediyorum tabii zamanında yani Türkiye'de de bunun üzerinden çeşitli usulsüzlükler yapıldı, çeşitli işte evet, kötüye maalesef kullanıldı bu. Maalesef öyle şeyler yaşandı ama şu anda teknokentlerin çok uzun yıllık bir geçmişi var. Ben zannetmiyorum ki herhangi bir firma bunu kötüye kullansın. Onların da hedefleri var. Onlar da bir takım şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Globale çalışıyorlar. Globalde çalışan firmanın zaten hiç gelmesine gerek yok neredeyse. Bütün işi yurt dışıyla. Dolayısıyla bizim için hani bu şey gibi oldu birazcık. İlkokul yoklaması gibi, anlatabiliyor muyum?
Evet maalesef.
Üniversitelerde bile yoklama yok ama teknokentlerde yoklama var şu anda.
Aynen öyle, evet. İlkokullarda da yok yani şu an.
Yani aynen öyle. İlkokulda devamsızlıktan kalmıyorsun ama teknokentlerde ilginç bir şekilde kalıyorsun. Dediğim gibi bu başlangıcı olsaydı anlıyorum. Tabii kötüye kullanıldı vesaire. Ama bizim artık bir tarihimiz var. Teknoloji şirketleri olarak ben zannetmiyorum ki kimse kötüye kullansın. Herkes hakikaten ülkesi için, şirketi için en iyisini yapmaya çalışıyor. İnşallah bu konuda bir esneklik gösterirler.
İnşallah evet, kısa sürede bir çözüm bulunur. Yani geçici de olsa bir çözüm bulunsa ki hani tamam, kanun belki biraz uzun sürer kanunu yenilemek. Ama yenilenene kadar pandemi süresi boyunca bence de bir esneklik kesinlikle gerekiyor. Buradan hani duyurduğun için de teşekkür ederim.
Ya inşallah diyorum ya, bizim için hakikaten sıkıntı. Ben gene bu arada yüz okutma zorunluluğumuz olmasa bile haftada bir çalışanlarıma, bu arada özel aracı olmayanları taksiyle getiriyoruz. Herhangi bir toplu taşımaya binmesinler diye. Çünkü hepimizin sağlığı bu en nihayetinde içeride. En başta toplu taşımayla gelen çalışanımızın. Ama gene de haftada bir getirmek isterim. Bizim işimizde biraz insan görmek, biraz geyik yapmak, biraz goy goy. Biliyorum bu diğer teknoloji şirketleriyle aynı değil ama biraz goy goy yapmak hakikaten işe yarıyor. Sokaktaki insana hitap ediyoruz. Onların mutlu olması için kontent üretiyoruz. Biz mutlu olursak ancak onları mutlu edebiliriz. O yüzden de yine de haftada bir bunları yapmaya, çalışmaya devam etmek isterim. Ama zorunluluk dışında tabii.
Evet, evet. Yani bence de özellikle şu an mesela ekip zaten Ankara'da diyelim ki. Bir arada bir araya gelmek, yani o sosyalliği de, sosyal olarak yakınlaşmayı ve hani kimin nasıl bir tarz olduğunu anlamayı da kolaylaştırdığı için hani ve tabii sizin brainstorm gibi hani birlikte kreatif iş yapmak açısından da önemli. Mesela bununla ilgili geçen bir podcast dinlemiştim. Dropbox'ın CEO'su işte konuk olmuş. O da bir teknoloji şirketi. Onlar da tamamen hani %100 uzaktan çalışmaya değil de işte senin dediğin gibi haftada bir, yani biraz da ekiplere bırakarak bu işi. Belki teknik ekip 102 haftada bir toplanacağız diyecek ama daha böyle işte müşteri ilişkileri ya da İçerik üreten ekip belki haftada bir, haftada iki diyecek. Ona uygun olarak da ofis alanını ona göre ayarlayıp hani belki eskisi kadar kocaman bir ofis değil de biraz daha küçük ofis. İşte atıyorum içerik ekibi pazartesileri gelecek, teknik ekip salıları gelecek. Böylece hani ofis maliyetini de azaltarak böyle bir hibrit modele geçmeyi düşünüyorlarmış. Mesela böyle şeyler de olabilir. Yani pandemiyle birlikte uzaktan çalışmayı öğrendik yani bayağı. Bundan faydalanabiliriz bence.
Zoom'dan bıktık.
Evet, gerçi Zoom'dan bıkma şeyi var. Yani özellikle şey çok zor oluyor. Sizin durumunuzu düşünüyorum. Şirketin mesela ekibin yarısı ofiste, diğer yarısı evlerinde. Böyle hani evde olanlar tek tek küçük pencerelerde, işte ofiste olanlar tek bir pencerede böyle bir sürü insan. Hani iletişim çok daha zorlaşıyor bu şekilde. Yani herkes Zoom'da olsa gene bir nebze, ama hep herkes bir arada olduğunda en kolayı tabii ki.
Çağrı, aslına bakarsan Slack'te çalıştığımız için, yani ben sadece Slack'te çalışsam da okeyim hiç Zoom açmasam, ama müşteriyle falan açıyorsun tabii ki ister istemez. Yüzle bakmadan da çalışmaya biz çok teşnayız. Biliyoruz yani bu iş. Çünkü benim ekibimin yarısı İstanbul'da, yarısı Ankara'da. Ki üzerine üstlük bizim markalarda çalıştığımız çok yoğun bir işimiz var. Dolayısıyla markalarla görüşmek zorundayız. Sunumlar hazırlıyoruz vesaire. Bunlar için Zoom şart, bazen yüzle şart. Ama burada şu gözden kaçırılıyor. Çalışanın da psikolojisi önemli. Şimdi çalışan da en nihayetinde sadece evde kaldığı zaman modu düşüyor, uyku şey değişiyor, nedendir ona, geç uyanıyor belki, çok geç yatıyor, diziye veriyor kendini. Hepimizin başına geldi bu. Dolayısıyla psikolojimiz bozuluyor. Belki evde çocuk var, çalışamıyor. Belki hanımıyla beraber full time tıkılı kalmak istemiyor. Hiç yanlış anlamasını istemem ama kocasıyla beraber de aynı zamanda. Ya da annesi babası yaşıyor, ondan mutsuz oluyor. Yani şunu es geçmeyelim. İş yeri insanlar için aynı zamanda bir sosyal mekan. Buraya geliyor, Starbucks'a iniyor, işte ekip muhabbet ediyor falan. Anlatabildim mi? Şimdi bunun hiçbirisi olmayınca insanların modu, psikolojisi çok bozuluyor. Çok zor bir şey. Bak, EBITDA'ları pozitif yaparsın, trafikleri yükseltirsin. Atıyorum çok daha fazla user kazanırsın ya da yapayını şeyler yaparsın. Ama çalışanın modunu düzeltmek kadar zor bir şey yok. Çünkü tek tek, yani özellikle 150'den fazla çalışan varsa bir şirkette tek tek deal etmen gerekir. Bundan erinir miyiz? Hayır. Ama toplu halde bunu full evden çalışma değil, full ofiste çalışma değil, insanlar koronadan korkuyorlar, bunu gözeterek en doğru şekilde bir sisteme oturtabilirsek, yani en nihayetinde okey, birazcık hepimizin morali bozuk ama bu şeyde tutarız. Sınırdan.
Aynen, aynen öyle. O yüzden bu eksik, yani esnekliğin sağlanması çok önemli aslında. Sizin hani çalışanların mutluluğunu da ve sağlığını da hani bir şekilde daha yüksek seviyede tutmak açısından esnekliğin olması çok daha önemli. Kendi programınızı yapabilseniz, aynen. Çok teşekkürler. Bunlar çok güzel bence paylaşımlar oldu. Çünkü dediğin gibi hakikaten Zoom işte görüşmesi birebir belki daha sık yapmak gerekiyor herkesle. Çünkü bazı insanlar da belki o kadar... Hani ya açayım bir Zoom, birini arayayım, konuşayım da demiyor. Sürekli Slack'te gün boyu kimseyle tek bir kelime konuşmadan, hani ses ağzından ses çıkmadan çalışabilirsin yani. Şu an öyle bir duruma geldik.
Hem onu kaç ay yapacağız?
Aynen öyle yani, ne kadar. O yüzden yani görsel yüz yüze iletişim illaki gerekiyor. Evet, çok teşekkürler Türkü. Bayağı bir hani derin konulara da indik, bence güzel oldu. Çünkü hakikaten biz de hani hem çalışanlar hem işverenler her türlü bu sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Güzel oldu bunu anlatman. Ben tabii günümüz çok belirsiz ama ben şeyi sormak istiyorum. Hani o ne diyor, içerik ekibi olarak kısa ve orta vadede hani bir böyle hedefleriniz, planlarınız falan var mıdır? İşte şöyle bir alana girişmek ya da işte şöyle bir erişime ulaşmak gibi.
Çok güzel soru, teşekkür ediyorum. Tabii ki bizim Onedio olarak en büyük amacımız Türkiye'nin en büyük medya şirketi olmak. Ama bunu teknolojiyle beslemek. Çünkü biz ilk çıktığımız zaman da öyle bir CMS altyapısı, yani Content Management System altyapısı kurmuştuk ki kendimizle beraber aynı zamanda emerge olan medya şirketlerini bizi 5 değil 10 adım ilerisine taşımıştı. Sen de iyi bilirsin hatta bu konuyu. Dolayısıyla teknolojiden yardım aldığımız, bizi diğerlerinin önüne çıkartacak bir dünyayla, content'i el ele getirirsem, ki biz bir de millennials, çok fazla yok bizim gibi davranan Türkiye'de de dünyada da şirket. Bu arada şey bilgisini de vereyim, dün oldu bu. BuzzFeed Huffington Post'u satın almış, gördün mü onu?
Aa, öyle mi? Yo, hayır. Ya. Bilmiyordum.
Aa, bu çok hoşuma gitti. Tam bir millennial şirketlerin birleşmesi gibi. Aynen. Hem kitle olarak hem işte reklam alanı olarak, yani anlatabildim mi? Her türlü fayda, özellikle en son Amerikan seçimlerinden sonra tam yapılması gereken hamleydi. Çok sevindim, hoşuma gitti. İnşallah biz de böyle çeşitli birleşmelerle Türkiye'nin medya geleceğini kurgularız. Ama dediğim gibi amacımız Türkiye'nin en büyük medya şirketi olmak. Ama bunu sadece o ne diyor olarak değerlendirme. Bunun etrafına o ne diyor merkeze koyduğumuz, etrafına kurguladığımız diğer işletmelerle, diğer girişimlerle kurguladığımız bir dünya olarak algıla. Az önce bahsettiğin oyuna kazan, bizim aynı test yapısıyla, test altyapısıyla kurguladığımız bir yarışma formatı global oldu. Çok yakın zamanda Trivia Stars diye. Ona da bir bak bakmadıysan bence güzel oldu.
Tamam, bakayım, hem şeyini de paylaşırım, linkini de.
Aynen. Onun dışında Dio'muz var, gördüğünü bilmiyorum. Dio yeni çıkardık.
Hı, evet, gördüm.
Dio birazcık daha user generated content. Bizim gibi sitelerde user generated content'e sürekli ihtiyaç var. Çünkü biz aslında sosyal medyada insanların ne konuştuğunu da topluyoruz ya, haber üretmenin yanı sıra. O insanların ne konuştuğunu toplamak, eğer sen onların konuşabileceği bir platform yaratırsan daha kolay olur diye düşündük. Dio diye bir bebeğimiz var şimdi. Çok yeni daha. Nisan, hatta Mayıs ayında live oldu. Ama güzel. Kullanıcısı da page view'ları da, etkileşimi de çok güzel gidiyor. 2021 yılında tam olarak bitirirsek, ki Ocak başı gibi yeni asetlerle beraber yayında olacak gibi görünüyor. Şu anda da yeni mi beta versiyonu? Ciddi anlamda güzel bir platform olacak Türkiye için diye düşünüyorum. Birazcık şey gibi değerlendirebilirsin. Kızlar soruyor, ek sözlük, süs sözlük falan. Anlatabildim mi? User generated gerçekten ama tatlı. Onlardan farklı asetleri de var. Yeni bir projemiz var, Vitrin diye. Belki onu görmüşsünüz. O nedenin içerisinde tamamen affiliate bir yapı. Markalarla çalıştığımız ama insanların alışveriş deneyimini contentle birleştiren, yani bir hediye alırken onlara yardımcı olan ya da indirim zamanı onlara yardımcı olan ya da teknolojinin en iyilerini birleştirip, atıyorum 2000 TL altı telefonları alt alta sıraladığımız ama düzgün özelliklerini yazdığımız, yani dediğim gibi alışveriş dünyasıyla content dünyasını birleştirdiğimiz bir ürünümüz var.
Aa, çok enteresan. Yani biraz şey gibi geldi bana. Mesela şu an Instagram'da influencerlar biraz bu işi yapıyor. Siz bunu hani o ne diyor üzerinde teknolojiyi kullanarak işte içerik artı işte diyelim ki e-ticaret sitelerinden çekilen veriler böyle hani kullanıcının ihtiyacına daha kişiselleştirilmiş bir şekilde sunmak hedefi var.
Aynen öyle. Hem sosyal medyanın da nabzını tuttuğumuz için biz bir dizi yayına giriyor. O dizide başrol hanımefendinin girdiği kıyafetler olay oluyor. Bunu bir influencer bir kere paylaşırken Vitrin ekibi o ne diyor da dizideki bütün kıyafetleri alt alta sıralayıp nereden en ucuz alacağına kadar bu bilgiyi veriyor ve dolayısıyla çok da doyurucu bir içerik oluyor. Ya da mesela şimdi şeyin çok hype'ı var, biliyorsundur sen de. Robot süpürge. Herkes robot süpürge peşinde. Öyle kulaktan kulağa. Ben işte şu marka aldım, ben şu marka, bu hiç katınıyormuş, yok bu bilmem neymiş, evin 150 metrekareyse. Full kafa karıştıran bir dünya.
Aynen öyle.
Bu direktörü alıyor. En iyi robot süpürgeler. Ama en ucuz da nerede? Tık tık farklı farklı yerlerden bakıyor. Onlar da alt alta sıralıyor. Ya okuyucunun alışveriş deneyimini kontentle birleştiren ve onu çok daha kolay ama keyifli bir hale dönüştüren bir girişim bu da. Onedion'un içinde tatlı olacağını düşünüyorum. Markaları da son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu sadece influencerlar yapamaz doğal olarak. Biliyorsun böyle Instagram'a girip bir influencer'ın o kadar fazla story atmış ki neyi nereden algılayacağımı bulamıyorum. Bu daha kompakt. Hı hı. Yurt dışında da yapıldı bu arada. Dolayısıyla Türkiye'ye taşımanın mantıklı olacağını düşündük. Bir başka projemiz var. Gene bu da alışveriş üzerine. Pandemi bizi bunlara birazcık itti, biliyorsun. Artık AVM'ye gidemiyoruz.
Aynen.
Videodan diye. Onu çok fazla bahsetmeyeyim, o birazcık sürpriz olsun. Ama çok güzel ses getirecek bir iş olacak. Onun dışında o ne diyor da sürekli aklımıza bir şeyler geliyor. Dünyayı da takip ettiğimiz için. Şimdilik bu kadar ama bunu bir ay sonra konuşuyor olsaydık, eğer bu podcast'ı gerçekleştiriyor olsa iki tane daha üründen bahsederdim. Böyle hızlı davranmayı seviyoruz. Senin zamanında herhalde şey vardı. O ne diyor, İngilizce o ne diyor, Rusça o ne diyor vesaire. Ve sürekli bir şeyler çıkartıyoruz, üretiyoruz.
Aynen, Rusçayla bayağı uğraşmıştık, evet hatırlıyorum.
Aynen öyle. Hala da Rusça iyi para kazanıyor bu arada.
Aa, süper.
Çok ilginç gelebilir sana ama. Dolayısıyla sürekli bir şeyler denediğimiz bir dünyadayız. Şu an bu bahsettiğim ilk üçü bizim için önemli. Bakalım bir ay sonra neler konuşuyor oluruz.
Evet, çok teşekkürler. Türkiye bayağı zaten yani şu an bile saydıkların kısa orta vadeyi düşününce zaten yani bir önümüzdeki 3-6 ayı belki dolduracak projeler.
Tabii tabii.
Sürekli
tabii.
De zaten arkadan geliyor aslında, dediğin gibi piştikçe. Mesela vitrin kelimesi 3-4 yıldır var sanırım o ne diyordu ama şimdi başka bir hale bürünmüş yani. bir şekilde olgunlaşıp evrimleşme de oluyor aslında. İhtiyaca göre şekilleniyor.
Aynen, ihtiyaca göre şekillendi gerçekten. Hepimizin, yani diyorum ya, robot süpürge. Birisi bunu atıyor, şunu al, birisi. Robot süpürge alma ihtiyacım bile yok ama sürekli konuşuyor ve nereye bakacağımı bilmiyorum. Dolayısıyla bu bir ihtiyaç. Dediğim gibi yurt dışında da yapılmış bir sistemdi. Şeyi seviyorum açıkça söylemek gerekirse. Eğer bir şey yapılmışsa globalde ve iyiyse birebir de taklit etmek, bu çok kullanılır çünkü. Aynısını taklit etmişsiniz. Birebir de taklit etmek hiçbir işine yaramıyor ciddi anlamda. Çünkü burası başka bir demografiye, başka bir hedef kitle, başka dilden konuşman gerekir, onu yerelleştirmen gerekir. Birebir aldığın, koyduğun bir şey işlevsiz. Hiçbir zaman şey değildir. Almış, çakmış amiyane tabiriyle. Öyle değil ama dünyada yapılan bir şeyi biz burada lokalleştirmeyi, çok daha fazla insana ulaştırmayı açıkça seviyoruz. Dolayısıyla tabii bakıyoruz neler Türkiye halkına uygun, neleri yapabiliriz, neleri düzgünce işletebiliriz. Hem bizi hem okuyucuyu mutlu eder. Dolayısıyla baktık, bunu beğendik. Güzel iş gibi geldi. Bakalım, deniyoruz.
Aynen, aynen öyle. Zaten yani internet içinde sürekli bir deneme, test etme, yanılma hani illaki oluyor. Sizin de ana materyal, içerik olduğu için doğal olarak hani sürekli olarak projelerin gelişmesi hani gayet doğal zaten. Diğer türlü hani geride kalma ve eskime durumu oluşmaya başlar. Hani bu da zaten sürekli yenilenmenin yani gereksinimi.
Kesin. Ya hakikaten buralarda globali takip etmek bence önemli. Açıkça söylemek gerekirse. Sürekli kendi yağımızda kavrulduğumuz bir dünya bizi özellikle medya tarafında ya havuz medyasına ya da tamamen işte bir taraflardan destek alan medyalara itiyor. Yani önümüzde çok iyi yapılmış işler var. Dolayısıyla onlara bakmak bana açıkçası çok daha mantıklı geliyor. Ya bizim bir North Star'ımız varsa o Türkiye'de değil.
Evet, tüm dünyaya bakmak lazım, aynen öyle.
Aynen öyle.
Çok teşekkürler Türkü. Bayağı bir konudan konuştuk. Hani ben de notlarımı aldım. Şimdi kapanışa doğru yaklaşırken tüm konuklarıma sorduğum birkaç soru var. Onları sormak istiyorum. İlki, kariyerinde en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın anlar nelerdi? Hani böyle anekdotlar olabilir ya da hani belli bir dönem olabilir.
En çok zorlandığım an bende sürekli. Bunu şöyle anlatayım sana. Bu kadar zorlanacağımı düşünmezdim ama o ne diyor da günde işte 150'den fazla content yayına giriyor. Öyle değerlendir. Haberiyle, videosuyla, içeriğiyle. Ve bu contentlerden bir kısmında bir takım insanlardan bahsediyor oluruz ister istemez. Türkiye'de çok gelişmiş bir kültür var, sansür kültürü. Beni aşırı rahatsız ediyor. Biz bunu başkası yaparken lanetliyoruz. Aa, bu da sansürlendi, şuna da böyle sansür geldi. Ama kendi kültürümüzün içinde var galiba ve herkes kendi hakkında yapılan içerik için sansür istiyor. Ve bu benim haftada bir başıma geliyor. Ben onun tanıdığıyım, ben bunu böyle böyle, ben bir şey ama sizinle şöyle iş yapmıştım, ben vesaire şöyle. Şu anlaşılamadı bir türlü, sansür bir kültürdür. Yani sen bireysel kendin için sansürü destekliyorsan gerçekten genel sansürü de destekliyorsun demektir. Dolayısıyla insanlar bunu hala benden her gün istediği dünyada çok mutsuz oluyorum. Çok o ne diyor da içerik kaldırırken kaldırma isteği geldiğinde. Tabii ki KVKK, kişilik haklarına saldırı, efendim söyleyeyim özel bilgilerin yayınlanması bunlar. Kural setidir. Ama bunun dışında benim şöyle olmuş, benim böyle olmuş. Yani o zaman devlet sansüründen rahatsız olmayacaksınız. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bu beni haftalık olarak sürekli rahatsız, en büyük rahatsızlığım bu benim medya işi yaparken. Ve sürekli karşıma geliyor. O yüzden hakikaten böyle diyorum ya, konuşmak kolay, bireysel davranışları değiştirmek zor. Önce kendinden başla derler ya dünyayı değiştirmeye. Aynen. Bizim kültürümüzün bu noktada değişiyor olması şart. En zorlandığım konu bu açıkça söylemek gerekirse. En keyif aldığım konu da ya çok tatlı bir ekibimiz var. Pandemiden önce tatlı partiler yapıyorduk. Güzel. Döner taktırdığımız ve
döner.
Köçek çağırdığımız bir
parti. Evet, köçekli videonuzu görmüştüm.
Aynen. Oto Teknokent'te bizim bir tane terasımız var ve onu böyle Ankara gecesi konseptinde yapmıştık. Dolayısıyla bir döner taktırdık terasa ama bütün Teknokent'teki firmalar gelip de yiyebilsin de diye. Ve böyle ne yapalım, cinsiyetçi de olmasın diye köçek arkadaşları çağırdık. Hala cuma mesajı atıyorlar bize. Hayırlı cuma.
Yok diyorlar herhalde. Başka bir etkinlik olur mu?
Hala yok diyorlar. Çok tatlıydı. Böyle arada yaptığımız küçük partilere gittiğimiz kampları, sen bizimle hiç kampa geldin bilmiyorum ama.
Gelememiştim ama evet, hatırlıyorum.
Böyle nabzını tutmak, insanlarla bir arada olmak, Çok keyif veren şeyler günlük hayatta. Hakikaten böyle Onedio'nun milyonları geçtiği, konu olduğu, köşe yazılarına çıktığı, televizyonlara çıktığı. Ya onlar da tabii mutlu etti. Global yatırım almak da mutlu etti. Rusça, İngilizce açmak da. Bütün bu yeni projeler de mutlu etti. Ama bence daha çok ekiple beraber olduğumuz, diyorum ya döner taktığımız, pizza söylediğimiz. Bu tarz ortamlar herhalde daha fazla mutlu etti beni. Şimdi pandemiden yapamıyoruz ama inşallah biter de tekrar yaparız.
İnşallah, aynen. Ben de şeyi hatırlıyorum. Yani böyle çok spontan şeyler de oluyordu. Ya işte mesela Kaan'ın bir kere böyle hadi böyle midye siparişi verdi. Bir sürü midye gelmişti, böyle midye dolması falan. Hani öyle şeyler çok spontan gelişebiliyordu. Hakikaten keyifli oluyor yani. Çünkü çok yoğun, böyle tüm gün internet başındasın. Şöyle bir kafayı kaldırıp rahatlama açısından da güzel oluyor. Hani ve şey değil hakikaten. Mesela bazı şirketler bunu böyle işte ayda bir, yılda bir falan yapalım. Sadece öyle değil yani, hakikaten bu bir
happy hour gibi. Aynen. Ama öyle değil ya gerçekten şey.
Aynen aynen. Her an olabilen bir şey yani, böyle hani birileri ya şöyle bir şey yapsak mı deyip yapılabiliyor. O da hakikaten güzel oluyor.
Gelirsen görürsün Ankara ofiste bizim şey DJ setup'ı, hoparlör, ışıklar vesaire full duruyor orada. Yani hangi anda onu yapmak istersen başlatabiliyorsun bir noktada. Yani şu an pandemiden yapamıyoruz. Kamplarımız da gerçekten çok tatlı ve güzel. Bu sene yapamadık, çok üzüldüm. Bu kadar kalabalık bir ekiple çalışınca onları da birebir de muhabbet ediyor olmak, bir tık dedikodu yapıyor olmak, efendim bir şeyler beraber yiyor içiyor olmak. Mutlu eden şeyler. En nihayetinde insanız. Toplum içinde yaşıyoruz. Belki de bizi başarıdan daha fazla mutlu eden şey kendimizi güvende ve mutlu hissediyor olmamız. O yüzden de Onedio ekibinin çok tatlı ve buna çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu ne kadar fazla yaşarsak beğenmiş ne kadar tatlı.
Aynen öyle. Çok teşekkürler. Sansür konusunda da bence çok haklısın. Yani bizde öyle bir şey var hakikaten. Yani hani sansür olmasın ama benim dışımda şeyi, yani birçok konuda da zaten sadece sansür değil de bize canımızı işte bir şekilde sıkan her şey için böyle bir davranış şeklimiz var maalesef. Umarım hani bir nebze de olsa bundan kurtulabiliriz.
Zaman alacak.
Aynen, yani zaman alacak ama bir şekilde özellikle işte bu dediğin gibi milenyal medya, milenyal insanların yönettiği, içeriklerini ürettiği medya genişledikçe, medya şirketleri arttıkça aslında bu da daha normal bir hale gelecek. Yani aslında gayet normal bir durum. Çok teşekkürler tekrardan Türkü. Son iki sorum da, ilki bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanallardan sana ulaşabilirler? İkincisi de bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesajın ya da bir çağrın var mıdır? Genelde bizi dinleyenler üniversite mezunu, yeni mezun ya da üniversite öğrencisi, girişimcilikle ilgilenen, teknolojiyle ilgilenen insanlar diyebilirim.
Anladım. İlki için şöyle söyleyebilirim. Ben dünyanın en iyi LinkedIn kullanıcısı değilim ama bakıyorum. Bu haftada 3 mutlaka bakmaya çalışıyorum. İyi bir Twitter kullanıcısıyım ama aşırı paylaşım da yapmıyorum. Genellikle detaylar üzerine ilerliyorum çünkü çok linç yedik Twitter'da. Biraz insanı hakikaten korkutan da bir mecra haline dönüştü ister istemez. Çok self promotion da sevmem. Dolayısıyla sürekli yaptığımız işleri, şunu da şöyle yaptık, bunu da böyle yaptık diye ayrıca Twitter'da açıklamayı da çok da kendim için doğru bulmuyorum. Çünkü zaten yaptığım iş onedio.com'a girdiğin zaman ya da Instagram'ı takip ettiğin zaman açık. Yani daha neyin promotion yapayım, teknolojik bir ürün, yani böyle bir iPhone gibi bir şey üretmediğim için. Instagram sıklıkla kullanmaya çalışıyorum. Takip etmek isteyen arkadaşları bu üç mecrada, Facebook hiç kullanmıyorum. Bu üç mecrada her türlü başımız üstüne yer var. Burada yorumlarını da söyleyebilirler. Onun için her türlü geri bildirim bizim için önemli, ciddi anlamda. Ve ne öneririm dersen aslında, ya bu çok zor bir soru. Yani ve o kadar havada kalıyor ki herkesin hayat deneyimi birbirinden farklı. Ben neredeyse bütün hayatımı Ankara'da geçirmiş veya bir şekilde medyaya ilgi duymuş, çocukluğumda gazete okuduğum için. Ama sonra o radyoyu kurmuş. Sonra bir tane de gastropop açmış bir Ama şunu biliyorum. Bunu bir total çalışma hayatı olarak bakalım. Bence en fazla deneyimden burada bahsedebilirim. 21 yaşından beri çalışıyorum ben üniversiteyi bitirdiğim andan itibaren. Çok farklı insanla, çok farklı patronlarla, çok farklı çalışma arkadaşlarıyla, çok farklı müşterilerle çalıştım. Çok farklı dünyalar açtılar. Bugüne Onedio'yu getirebildiysek bu bir ekip işidir. Beraber çalıştığınız ekip arkadaşlarınızı iyi seçin. Arkadaşlarınız da olsa, tanıdıklarınız da olsa, tanımadıklarınız da olsa, girişim dediğiniz şey hayatı beraber geçirdiğiniz, neredeyse %90'ını paylaştığınız bir yer. İyi anlaşmanız, bir sorun çıktığı zaman sürekli de iyi anlaşamazsın. Bu arada kocanla, annenle, babanla, kardeşinle full time iyi anlaşamıyorsun. Tabii ki ortağınla da, çalışma arkadaşınla da gerileceksin. Ne kadar hızlı çözüm üretebiliyorsan, o çözüm petleri de ne kadar düzgün kurabildiysen o kadar uzun soluklu olur. Küslüklerin, anlaşmazlıkların arkasına kadar sığınmıyorsan o kadar tatlı olur. En nihayetinde girişim dediğin şey hayatın çok çok büyük bir kısmını kaplıyor. Bunu yaparken gerçek hayatınızı, gerçek hayat demeyeyim ama o zamana kadar var eden ettiğiniz hayatı unutmayın. Akıl sağlığınıza mutlaka dikkat edin. Çok farklı insanlarla karşılaşacaksınız. Akıl sağlığınızı ne besliyorsa, bunlar hobiler olabilir. Kitap okumak, film izlemek, dizi izlemek, oyun oynamak, bazen yelken, bazen başka bir şey, neyse yani kimin hobisi neyse, ama bunu unutmayın. Bu çok önemli. Yoksa bu kafa, full yeni bir şeyler yapalım ve takip edelim. Ve hakikaten biraz at gözlüğü takabiliyor insana, özellikle girişim konusunda. Bunları eğer birazcık planlayarak, programlayarak yaparsanız bence tatlı bir hayat deneyimi olarak devam eder girişim. Sürekli çaba aldığınız bir jungle olmaktan çıkar.
Çok teşekkürler. Bence mesajın çok güzel oldu Türkü. Çünkü yani bu girişimci depresyonu, işte girişimcilerin çok aşırı çalışıyor olması, hayattan bazen kopabiliyor olması gibi bir problem hakikaten var. Tüm dünyada olan bir problem.
Var, bende de var.
O yüzden bence çok güzel bir noktaya parmak bastın. Yani girişimcilikle ilgilenen arkadaşlara da hani böyle bir paylaşım yapmış olalım. Çok teşekkür ederim.
Estağfurullah. Ya çok soruyorlar bana, abi girişimciyim, hangi hobiye başlayayım sence? Yani bilmiyorum. Gerçekten herkesin kendi ilgi alanı, bazen bu bir ritüel bile olabilir. Yoga olur, namaz olur, atıyorum sabah güneşe selam vermek olur, bilmiyorum ama makyaj yapmak olur, oyun hamuruyla oynamak olur. Bazen bu ritüeller bile insanı rahatlatıyor, tam bir hobi olmasa bile. Ya bunlara bile minik zaman ayırsanız hakikaten hayat kaliteniz artar ciddi anlamda.
Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Türkü tekrardan konuk olduğun için. Umarım pandemi geçtikten sonra da bir partiye davet ederseniz ben de katılmak isterim.
Her zaman, her zaman. Şey yapalım, ben sana takvim...
Tamam, takvimden atarsın. Pandemi bitince.
Yani inşallah yapacağız parti. Yine de yani pandemi bitmese bile belki yani az çağırdığımız insanlarla 10 kişi, 15 kişilik bir şey ofise dağıttığımız bir dünya olursa döner taktırmayız ama güzel müzik bir şeyler hallederiz.
Çok teşekkürler.
Biz de söyleriz.
Çok teşekkürler. Çok sağ ol.
Çok mutlu oldum ben de Çağrı. Gerçekten iyi bir kontentçi olman çok hoş.
Çok teşekkürler. Yani birazcık ilerletmeye çalışıyorum. Umarım böyle devam edecek. Podcast dünyasından ben de hani ne zamandan? 2018 başından beri varım. Hani 2 seneyi geçti. Güzel yani, güzel, keyifli gidiyor. O dediğin gibi bir hobi oldu bana. Böyle bir yandan da böyle bir stres atma şeyi de oluyor. Bir meditasyon gibi de oluyor yani. Çünkü hakikaten bazen böyle dertleşiyorsun da konukla yani. O açıdan da güzel oluyor.
Aynen. Çok güzel ya hakikaten. Herkes spor yapamıyor işte, anladın mı? Ben yapıyorum ama yani bazen de böyle konuşmak gerekiyor.
Aynen öyle. Çok teşekkür ederim tekrardan.
Ben teşekkür ediyorum canım. Ne zaman istersen her zaman da ofiste bekliyorum.
Tamamdır. Çok sağ ol.
O zaman görüşmek üzere diyorum.
Görüşmek
sana.
Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da Ekşi Sözlük üzerinden Çağrı Sarıgöz Podcast başlığına yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba@çağrısarıgöz.com adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.